Ayrım 9. İn. Sabri Uzun. Sayfa 117. Bölüm 6. Ergenekon şemasının ortaya çıkışı. Serdar Öztürk'ün bürosuna kim girdi? 2004 yılında İstihbarat Dairesi Başkanı'ydım. Fethullah Gülen'in sağ kolu olarak bilinen önemli adamlarından Nurettin Veren cemaatten ayrılmış, hatta cemaate karşı cephe almış, Aydınlık dergisinde cemaatin iç yüzünü anlatan yazıları yayımlanmıştı. Cemaat çevreleri bu durumu, Nurettin Veren ekonomik sıkıntıya girdi, cemaatten istediği parayı alamadı. Bu yüzden cemaat aleyhine davranıyor anlamına gelecek sözlerle açıklamaya çalışmışlardı. Nurettin Veren'in açıkladığı o bilgiler doğrultusunda cemaat aleyhine kitaplar yazıldı. İşçi Partisi ve partiye yakın Aydınlık, Nurettin Veren'i iyice sahiplenmişti. Bu dönemde yaşanan bir olay husumeti arttırdı. Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nin bir ekibi, işçi partililerle birlikte Nurettin Veren'i taşıyan bir otomobili takip etmekteyken, takip edilenler durumu fark ettiler. İşçi Partisi'nin Ankara Sıhhiye semtinde bulunan parti binasının önüne geldiler. Orada takip eden polislere müdahale ettiler. Bu olay Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na intikal etmişti. Polis teşkilatının 2007 yılından sonra tamamen Gülen cemaati Şakir'di polislerin eline geçmesi üzerine, buna benzer olaylar kontrol edilemez bir noktaya geldi. Bu dönemde cemaat karşıtı kişilere ve kurumlara yönelik adli operasyon görünümünde düzmece, kumpas operasyonlar yapılmaya başlanmıştı. Bunlardan birisi de avukat Serdar Öztürk'ün başına gelmişti. Öztürk, Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda üsteğmenken, Kuzey Irak'ta PKK örgütü militanlarıyla girdiği bir çatışmada, 1990'lı yıllarda ağır yaralanmış, bağırsakları dışarı çıkmış vaziyette Ankara Gülhane Askeri Hastanesi'ne uçakla intikal ettirilmiş, 11 gün sonra ancak komadan çıkabilmişti. Hile nedir bilmeyen, doğru bildiği yolda hiç sapmadan yürüyen bir adamdır Öztürk. Samimidir, sadakatlidir. Kendisine karşı düzenlenecek komployu hiç hesap edemez. Öztürk bu özelliklerinin de neticesinde Ergenekon davasında yargılanan Albay Levent Göktaş'ın da avukatlığını üstlenmişti. Göktaş özel kuvvetlerden Öztürk'ün komutanıydı. O savunma süresince Öztürk, Göktaş'ın bürosunda bulunduğu öne sürülen ve suç delili olarak gösterilen CD'nin arama yapmaya gelen polisler tarafından arama sırasında masanın üstüne bırakılarak orada bulunmuş gibi tutanak düzenlendiğini öne sürmüştü. Öztürk o savunmasıyla aslında devleti ele geçirmiş olan polis görünümlü cemaat şakirtlerini deşifre etmiş oluyordu. Ancak bunun bir bedeli olacaktı, oldu da. Önce Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne Öztürk hakkında meçhul bir kişi tarafından bir ihbar yapıldı. İhbarın doğruluğu hiç araştırılmadan Öztürk'ün bürosunda arama yapılması için mahkeme kararı alındı. Akşam alınan mahkeme kararından sonra gece saat 3.30'da Öztürk'ün bürosuna irtica eylem planı da denilen AK Parti'yi ve Fethullah Gülen cemaatini bitirme planı adlı belge yerleştirildi. Ertesi gün saat 8.30-9 sıralarında Cumhuriyet Savcısı denilen görevlinin yönetiminde Öztürk'ün bürosuna gelen polis görünümlü kişilerin yaptıkları aramada geceden yerleştirilen o belge ele geçirildi. Avukat Öztürk, arama başlatıldığı esnada aramanın eldiven kullanılarak yapılmasını, elde edilecek delillerin üzerindeki parmak izlerinin alınmasını ısrarla talep etmişti. Söz konusu belge bulunduktan sonra da parmak izi taraması yapılarak o belgede büro çalışanlarının parmak izlerinin ve DNA izlerinin bulunup bulunmadığının tespitini istedi. Aynı ısrarlı taleplerini yargılama aşamalarında İstanbul Özel Yetkili 13. Ağır Ceza Mahkemesi önünde de sürdürdü. Burada bir ara vermek ve 40 yıllık polislik deneyimlerime dayanarak birkaç soru sormak istiyorum. 1. Yapılan ihbarı hangi polisler araştırmış, ne gibi deliller bulmuşlar ki avukat Serdar Öztürk'ün Ergenekon örgütüyle bağlantısını tespit edip mahkemeden arama kararı talep etmişler? 2. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün elinde 2007 yılı öncesinde benzeri bir ihbar örneği var mıdır? Benzeri bir ihbarla başka bir avukatın bürosunda arama yapılmış mıdır? 3. Bu tür ihbarlar ve ihbara dayalı avukat bürosu aramaları, polis, savcı, mahkeme görünümündeki cemaat şakirtlerinin imamlarından aldıkları emirleri yerine getirmelerinin sonucu mudur? 4. Serdar Öztürk, eldiven kullanılarak arama yapılmasını istiyor. Elde edildiği, yakalandığı öne sürülen, irtica eylem planı denilen belge üzerinde parmak izi ve DNA araştırması yapılmasını talep etmesine rağmen, Ankara'da aramayı yaptıran savcı da, İstanbul'da iddianameyi hazırlayan savcı da, 13. Ağır Ceza Mahkemesi de bu talebi yerine getirmiyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca böyle bir yargılama örneği var mıdır? 5. Sonradan Serdar Öztürk'ün 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden benim tanık olarak dinlenmemi talep ettiğini duydum. Bana böyle bir çağrı gelmedi. Mahkemenin bu talebi kabul etmediği anlaşılıyor. Bu konuda bir başka duyumum da var. Köylüm olan Devlet Su İşleri'nden emekli inşaat mühendisi Orhan Bey, kız kardeşi Fatma'nın çocuğunun Serdar Öztürk'ün bürosunda çalıştığını, büroda bulunduğu öne sürülen irtica eylem planı belgesinin aramaya gelen savcı veya polisler tarafından büroya getirildiğini, önceden büroda böyle bir belgenin bulunmadığını kendisine söylediğini bana anlattı. Bu duyumum da yukarıda açıkladığım kanaatimi kuvvetlendirmiş oldu. Bir diğer ilgi çekici durum da şudur. AKP'yi ve Fethullah Gülen cemaatini bitirme planı denilen belgeye bu adı kim koymuştur? AK Parti'ye iktidara gelmesinde en fazla desteği veren Nakşibendi tarikatı ve bu tarikatın kollarıdır. Sivil toplum örgütü durumundaki Birlik Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti'dir. Bu tarikatların veya vakıfların adları AK Parti ile birlikte anılmıyor. Onlar bitirilmeye çalışılmıyor da Fethullah Gülen cemaati AK Parti ile birlikte anılıyor, güya hedef alınıyor. Ben böyle bir şeyi ne gördüm ne duydum. Bu hayatın olağan akışına da aykırı bir durumdur. Ya bu belgede Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve Fırat Haber Ajansı'nı bitirme planı ya da Barış ve Demokrasi Partisi'ni ve Ülkü Ocakları'nı bitirme planı yazılmış olsaydı yine inanacak mıydık? Lafı dolandırmayalım. AK Parti'yi ve Fethullah Gülen cemaatini bitirme planı adlı belgeyi AK Parti'yi daha fazla kendi yöntemlerine, kendi korumaları altına almak isteyen Fethullah Gülen cemaati şakirtleri hazırlamışlar ve o büroya koymuşlardır. O belgeyi gece saat 3.30'da Serdar Öztürk'ün bürosuna koyarken kapıyı bir çilingirin çırağına açtırmışlardır. Bu cemaat şakirdi polis görünümlü kişiler şimdiye kadar yaptıkları tüm kanunsuz işlerde hep o çırağı kullandılar. Her defasında da ona 50 lira para ödediler. Cemaatçi polislerle o çilingir arasında ideolojik bir bağlılık söz konusu değil. Çilingir işini yapıyor, emeğinin karşılığını alıyordu. Üstelik o çilingir, devlet memurlarının görevlerini yaptığını, her yapılanın yasal olduğunu sanıyordu. Albay Levent Göktaş'a cemaat tuzağı. 2009 yılının Temmuz ayında 10 günlük bir tatil için Aydın Emniyet Müdürlüğü'nün Didim'deki kampına gitmiştim. Orada eski bir hakimle tanıştım, sohbetlerimiz oldu. Bir gün sohbet, emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın bürosunda yapılan aramada bulunan ve 51 no'lu CD diye adlandırılan CD'den açıldı. Ben bu CD'nin Göktaş'ın bürosuna başkalarınca konulduğunu tahmin ettiğimi, Göktaş'ın Yargıtay'da tetkik hakimi olan eşinin itibarını yok etmek isteyen kişilerin böyle bir entrika yapmış olduklarına inandığımı söylemiştim. Bu kanaatimi öne sürerken Levent Göktaş'ın operasyoncu bir kişiliği olduğundan hareket etmiştim. Operasyoncu kişilikte olanlar entrikacı olamazlar. Oysa bu CD'de Yargıtay binasının krokisinin bulunduğu ve bu bilgileri Yargıtay tetkik hakimi Bayan Göktaş'ın derlediği izlenimi yaratılıyordu. Sohbetimiz sırasında hakim beyin Levent Göktaş'ın eşiyle ilgili iddialara epeyce inandığını hissettim. Bayan Göktaş'ın kocasının cezaevinde tutuklu olması yanında Yargıtay'daki itibarını da kaybetmesi ve çektiği ıstırabı tahmin etmem bende büyük vicdan azabı yaratmıştı. Daha sonra görüştüğüm bir hukuk adamı da şöyle demişti. Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu'nda 5 müfettiş var. Bu müfettişleri tüm adalet camiası bilir. Hakimlerin ve savcıların telefonlarının dinlenmesi için teklif yazısı yazıp, mahkeme kararı alıp dinleme yaptıranlar bunlardır. Bir savcının veya hakimin Adalet Bakanlığı arşivinde bulunan sicil dosyasını görmeye, Adalet Bakanı, müsteşar ve hakimler ve savcılar yüksek kurulu üyeleriyle adalet müfettişleri yetkilidir. Levent Göktaş'ın bürosunda ele geçtiği öne sürülen CD'de benim sicil bilgilerim de kayıtlıydı. O bilgilere Bayan Göktaş'ın erişmesi mümkün değil. O halde Levent'in bürosunda bulunan CD'yi cemaate bağlı polisler, cemaate bağlı adalet müfettişlerinden aldıkları bilgilerle kendileri hazırlamış ve büroya koymuşlardır. Bir şey daha belirtmek isterim. Levent Göktaş'ın yargılandığı davada defalarca Sabri Uzun tanık olarak dinlensin denildiği halde mahkeme heyeti kabul etmemiştir. Tanıklık yapmış olsaydım tüm bildiklerimi anlatıp davanın bir cemaat komplosu olduğunu söyleyecektim. Mahkeme heyetinin kulakları çınlasın. Binbaşı Levent Bektaş'a kumpas. Binbaşı Levent Bektaş, mahkeme huzurunda savunma yapmış ve Poyrazköy'de bulunan mühimmatla ilgili ihbarcılarla gömenler aynı ekipten demiş, silahlarda ne parmak izim ne de DNA örneğin bulunmuştur diye de eklemiş. Kim ne derse desin, Allah'ın birliğine inandığım gibi inanıyorum ki, bana 14 Haziran 2001 günü Şube Müdürü RG tarafından getirilen Ergenekon şemasının amacı, eğer beni kandırabilselerdi, düzmece Ergenekon operasyonunu o tarihlerde başlatmaktı. Bu deneyimimden dolayı inanıyorum ki, Ergenekon operasyonu buna bağlı olarak yapılan Poyrazköy operasyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde görevli, cemaatçi olmayan subayları tasfiye etmek, tasfiye olanların yerine cemaatçi subayları terfi ettirmek, böylece TSK'yı ele geçirmek için yapılmış operasyonlardır. İhbar mektubu ve benzeri yollarla isimleri verilen subayları hedef listesine koyan kişiler de subaydır. Yani cemaatçi subay, cemaatçi olmayan subayı ihbar etmiştir. İhbarcı subay, Üsküdar ilçesi Altunizade'de bulunan cemaat karargahında cemaat liderinden ders almış şakirtlerden biridir. Oysa hedef alınan Deniz Binbaşı Levent Bektaş, hayatı boyunca cemaatin yanına yöresine uğramamış bir kişidir. Binbaşı Levent Bektaş, kafes eylem planını ben yapmış olsaydım adını kafes harekat planı koyardım demiş ve eylem operasyon kavramlarının polis tarafından kullanıldığını, askerin ise harekat demeyi tercih ettiğini mahkeme heyetinin dikkatine sunmuş. Bektaş'ın söyledikleriyle benim bildiklerimi alt alta getirirsek şu sonuçlar çıkıyor. Cemaatçi subaylar, Bektaş'ın ve Bektaş gibi subayların adlarını vermişler. Cemaatçi polisler de bir kafes eylem planı hazırlayarak o adları o plana yerleştirmişler. Ve plana uygun olarak kendilerinin gömdükleri silah mühimmatı gene kendileri kazarak bulmuşlar. Özetlersek, bu davada yargılananların tek suçu cemaatçi olmamaktır. Ergenekon şemasını ilk kez görmem. 14 Haziran 2001 günü, ikinci kez İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevine getirildim. O gün şube müdürü RG, odama gelerek bana en üst kısmında Ergenekon örgütü yazan bir şema gösterdi. Bu şemanın en üstünde örgüt sorumlusu konumunda Orgeneral Çetin Doğan gösterilmişti. Alt kısımlarda 5-6 kor general vardı. Tüm general ve tuğ generallerde olmak üzere yaklaşık 22-25 kişilik bir örgüt şemasıydı. Bu şemayı bana arz eden şube müdürüne, bu şemanın hukuki bir geçerliliği yoktur. Bu şemanın çizilmesine altyapı oluşturan, hukuki geçerliliği olan, imzalı ifade tutanağı olmadığı sürece şemanın hiçbir anlamı yoktur. Böyle bir ifade tutanağı veya tutanakları var mı diye sordum. Şubesine giderek yanında Tuncay Güney isimli kişinin ifade tutanağını, sanıyorum bu tutanak 52 ila 55 sayfaydı ve bir de bilgi notu, sanıyorum 20-22 sayfaydı, getirdi. İfadeyi okudum, ne Çetin Doğan'ın ne de diğerlerinin isimleri yazılıydı. Bilgi notunu da okudum, ifade tutanağının özeti gibiydi. Şube müdürüne, bu tutanakta şemada bulunan hiçbir komutanın isimleri yazılı değil. Şemayı kim yaptı, neye göre yaptı diye sordum. İstanbul İstihbarat Şubesi gönderdi dedi. Onlara söyle, böyle afaki şema olmaz, ellerinde başka delil varsa söylesinler, bildirsinler dedim. Devamında da, şuradan kağıt kalem al, yaz bakalım şube müdürüne dedim. Not kağıdı ve kurşun kalemi aldı. 3,5 × 24 dedim. 84 dedi. Bak kardeşim, Tuncay Güney, 24 bin adet Kalaşnikov tüfeği Türk Silahlı Kuvvetlerinden alarak bir kamyonla Kuzey Irak'a götürüp Barzani'nin adamlarına teslim ettiğini söylüyor. TSK'nın adamları bitti de mi Tuncay Güney'e bu silahlar teslim edilmiş? Üstelik 84 ton ağırlığındaki silahları bir kamyonun taşıması mümkün değil. 84 ton yükü bir kamyonun taşıyamayacağını bilmek için istihbaratçılık gerekmez. Ben bu şemayı üst makamlara arz etsem ve onlar da bana sana izah ettiğim çelişkileri söyleseler ben ne duruma düşerim? Üstelik bu şemada adı yazılı bir kor general Çorlu da 1. Ordu emrinde görevli. 1. Ordu komutanı Ege Ordu komutanı Çetin Doğan'dan daha kıdemli. Kıdemsiz komutan kıdemli komutanın personeliyle yasa dışı örgüt mü kurmuş oluyor dedim. Bu tespitlerimi açıklayarak benim ölçülerime göre hem personelimi eğitmiş hem de adli bilgi yönünden eksikliklerini izah etmiştim. O gün için o şube müdürünün iyi niyetli olduğunu düşündüğümden şüphelenmemiştim. Zaten kendisini çok seviyordum. Dürüst ve çalışkan olduğuna peşinen inanıyordum. Şema konusu bu şekilde kapandı. 2006 yılına kadar da bir daha gündeme gelmedi. Haziran 2003'te 3. defa İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevine tayin edildim. 22 Mart 2006 günü bu görevden alındım. İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevlerine her defasında İçişleri Bakanlığı'nın takdirleriyle tayin edildim ve bakanlık takdirleriyle de görevden alındım. 22 Mart 2006 günü görevden alındığımda bir gazeteci, "Görevden alınmanızla ilgili dava açacak mısınız?" diye sorduğunda, "Göreve gelirken iyi de görevden alınınca kötü mü? Siyasi iradenin takdirine ve demokrasiye saygılı olmayı bilmeliyiz," diye cevap vermiştim. Bugün de aynı görüşteyim. Siyasi iradenin takdirine saygı göstermeliyiz. Son görevden alınmamın öncesinde şu gelişmeler olmuştu. 2006 yılı Ocak veya Şubat ayıydı. Yukarıda bahsettiğim şube müdürü, "Asker içinde bir örgütlenme var, biz bu örgüt üzerinde çalışmak istiyoruz," dedi. Şu 2001'de İstanbul'da gözaltına alınan gazetecinin ifadesinde geçen örgüt mü, diye sordum ve devam ettim. Şu 24 bin adet Kalaşnikov tüfeği bir kamyonla Kuzey Irak'a götüren, 84 ton ağırlığındaki silahı bir kamyonla taşıyan gazetecinin iddiaları mı? "Evet," dedi. "Sen bu konunun doğruluğuna inanıyor musun?" dedim. "Evet," dedi. "O halde in aşağıya," şube müdürlüğü odasını kastederek, "Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Orgeneral Hilmi Özkök'e hitaben bir yazı hazırla, elinizdeki tüm delilleri de ekle. Aynı yazıyı bir de imzasız, bilgi notu şeklinde hazırlayın. Sayın Başbakan hangisini kullanmak isterse emirlerine göre hareket ederiz. Yalnız ben bu iddiaların ve şemanın doğruluğuna inanmıyorum. Sen inanıyorsan makama gerekli izahı sen yapacaksın, ikna etme görevini sen üstleneceksin," dedim. Şube müdürü bana, "Ama askerler kendi kendilerine operasyon yaparlar mı ki?" diye sordu. Sen ol, üstlerinden, amirlerinden gizli iş yapma. O orospuluktur, piçliktir," dedim. Başbakanlığı Genelkurmay Başkanı, "Eğer inanırlarsa veya doğruluğunu tespit için ya MİT müsteşarlığına ya bize ya Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığına kendi takdirlerine göre görev verirler. Yapılacaklar o makamların takdiridir," diye de ekledim. Konu kapandı. Bir daha benim önüme herhangi bir yazı ve öneri gelmedi. Ben de personelimi eğittim, ikna ettim diye düşündüm. Gelişmeler gösterdi ki maalesef gerçekler hiç de öyle değilmiş. Tuncay Güney'in ifadesi gerekçe gösterilerek, bana göre askere yönelik saldırı için maske olarak kullanılarak, Ergenekon operasyonu adı altında Orgeneralinden teğmenine kadar askerler gözaltına alındı, cezaevlerine konuldular. Bütün bunların ışığında meseleye baktığımda, 14 Haziran 2001 günü şube müdürü RG tarafından bana getirilen Ergenekon şemasının amacının bu tezgahı daha o tarihte başlatmak olduğuna inanıyorum. Eğer o gün beni kandırabilselerdi Ergenekon operasyonu 2001'de başlayacaktı. Cemaatçilerin motor şasi numarası yok. Hanefi Avcı'nın yazdığı Haliç'te yaşayan Simonlar, Dün Devlet Bugün Cemaat adlı kitapta benim de adım geçtiğinden 29-2010 günü mülkiye müfettişleri tarafından ilgili bölümler tek tek okunarak bilgim soruldu. Birçok konuya açıklık getirdim. Büyük bir kısmı ifade tutanağına yazıldığı halde az bir kısmı da dalgınlıkla veya unutkanlıkla veya uzun süreceğinden yazılmadı. İsrarcı olmadım. Ben de dalgınlık gösterdim. İsteseydim ifademe yazılacaktı. Yani müfettişler kasıtlı hareket etmediler. İfademden kopya alamadığım için hatırladığım bölümleri gelecekte ihtiyaç olur düşüncesiyle aktarıyorum. Hanefi Avcı'nın bu kitabı yazdığından ve yayımlayacağından haberiniz var mıydı? Bu kitabın yayımlanacağını bilseydim, Hanefi Avcı'ya, "Bu kitabı benim imzamla yayımlayalım, ileride yapılacak adli ve idari soruşturmaların riskini ben almak istiyorum derdim. Çünkü ben Hanefi Avcı'dan daha kıdemliyim. Bir risk alınması gerekiyorsa benim almam daha ahlaki olurdu. Haberim olmadığı için kitabı birkaç gün sonra elde edip okuyabildim. Ön bölümünü okumadım, cemaat bölümünü okudum. Hanefi Avcı parayla pulla hiç işi olmayan, derviş tipli bir kişidir. Tek kıblesi vardır, o kıbleye yöneldi mi onu kimse kıblesinden saptıramaz. Susurluk sürecinde 1997 yılında TBMM'ye ifade vermeye gittiğinde meclis soruşturmasının önünü açacak ifade verdi, bedelini de çok ağır ödedi. Benim istihbarat daire başkanı Hanefi Avcı'nın da başkan yardımcısı olduğu 1997 yılı Temmuz ayında bir televizyon programına katılması için İçişleri Bakanlığı kendisine izin vermişti. Bakanlığın iznine dayanarak Hanefi Avcı o televizyon kanalının yönetmenine söz vermiş. Benim bu gelişmelerden hiç haberim yoktu. Bakanlıktan bir yetkilinin bana Hanefi'ye ulaşabilir misin diye sorması üzerine öğrendim ki, Hanefi Avcı'ya bir televizyon programına katılması için izin verilmiş ama bakanlık verdiği izni sonradan iptal etmiş. Bu değişiklik hakkında Hanefi Avcı'yı bilgilendirmem istenmişti. Senelik izinde olan Hanefi Avcı'ya ulaştım ve kararı sözlü olarak duyurdum. Hanefi Avcı bana, "Abi, bakanlık sözünden dönebilir ama ben sözümden dönemem. Canlı yayına katılmam da telefonla katılırım, bedeli neyse öderim, verilecek cezaya katlanırım," dedi. İşte Hanefi Avcı budur. Doğru bildiği yoldan asla sapmaz. Hiç kimse de onu kendi istediği yöne yönlendiremez. Bu televizyon programı ve TBMM Susurluk Olaylarını Araştırma Komisyonu'na yaptığı açıklamalardan sonra 5 yıl terfi ettirilmedi, hatta cezaevine atıldı. Onun felsefesinde kazanmak diye bir amaç yoktur. Emniyet teşkilatının maddi yönden en mağdur personelinden birisidir. Derviş kişiliği sebebiyle en yakınlarına dahi böyle bir kitap yazdığını söylememiştir. Para kazanmak için de asla kitap yazmaz. Anlaştığı yayın eviyle de kesinlikle para sözleşmesi yapmamıştır. Parayla ilgili konuşmaktan, sözleşme yapmaktan hicap duyar. Bu kitabın satışından Hanefi Avcı hiç para almayacak mı? Yayın evi mutlaka para verir veya teklif eder ama Hanefi Avcı para sözleşmesi yapmamıştır. Para konuşmayı, para anlaşması yapmayı zül addeder. Kazanç peşinde koşmayı aşağılanmak olarak kabul eder. Bu karakterde olan Hanefi Bey'e, "Sen bu kitabın satışından kaç lira kazanacaksın?" diye sormayı kendime yakıştıramam. Bu yüzden de sormadım. Yayın evi sana para vermiyorum derse bir kuruş dahi vermez. Ancak şu kadar para veriyorum derse de Hanefi Bey, "Teşekkür ederim, şu banka hesabına gönder," der ve kayıt altına alınmasını ister. Kayıtsız paraya hiç yaklaşmaz ve o parayı da devlete bildirir. Hanefi Avcı'nın kitabının bir yerinde Sabri Uzun'un fotoğrafını çekmek için emir verildiği yazılı. Bu konuda bilginiz var mı? Evet, bu konudan 2007 yılında haberdar oldum. Sanıyorum 2005 yılı Mayıs veya Haziran ayıydı. İstihbarat dairesinde görevli bir komiser yardımcısının düğününe eşimle birlikte katılmak, başta İstanbul İstihbarat Şubesi olmak üzere denetlemelerde bulunmak için genel müdürlük makamının onayıyla İstanbul'a gittim. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bir şube müdürü, İstanbul İstihbarat Şubesi'nde görevli kayınbiraderi başkomisere telefon açarak benim ve eşimin otomobile binerken fotoğrafımızın çekilmesini istemiş. Hanefi Avcı sizin görevden alınışınızı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yetkililerle görüşmek suretiyle kendisinin sağladığını söylediğini ama olayın gerçek yüzünün öyle olmadığını yazmış. Hanefi Bey bu olayın gerçek yönünü nereden biliyor? Ben 1999 yılından beri idari davalarla boğuşurum. Bu davaların dilekçelerini hukuk fakültesini de bitirmiş olması sebebiyle Hanefi Bey yazmakta. Yaşar Büyük Anıt'ı 8-5-2009 tarihinde bir televizyon programında İstihbarat Daire Başkanı Şemdinli Komisyonu'nda benim hakkımda uydurma ifadeler verdiği için yetkililerle görüşüp ben görevden aldırdım şeklindeki sözlerinden dolayı mahkemeye verdim. Yaşadığım hukuki süreçlerde Avcı'nın fikirlerini ve görüşlerini aldığımdan hakkımdaki tüm hukuki gelişmeleri bilmektedir. Siz 6 yıl istihbarat dairesi başkanlığı yapmışsınız. Bu cemaatin varlığından hiç haberdar olmadınız mı? Cemaatin bir komutan hakkında yaptığı tezviratı yetkili makama bilgi notu şeklinde arz etmiştim. O makam izin verirse ve bu raporun doğruluğunu söylerse içeriğini açıklayabilirim, aksi halde kesinlikle açıklamam. Ben kanunlarımızın da emrettiği gibi her cemaati veya tarikatı bir sivil toplum kuruluşu gibi görüyorum. STK'lar demokrasinin gereğidir. Gelişmiş demokrasilerin yaşandığı ülkelerde STK'lar da çoktur ve halk örgütlenmiştir. Kaldı ki Malatyalılar grubu, Hizbullah, Davet denilen örgütün hiçbir silahlı eylemi olmadığı için savcılık tarafından serbest bırakılmışlardır. Aynı şekilde 1986 yılında Çanakkale'de yakalanan Yehova Şahitleri denilen örgütün üyeleri de savcılık tarafından serbest bırakılmıştır. Bu açıklamalarımdan da anlaşılıyor ki İstihbarat Dairesi Başkanı'nın emriyle örgüt operasyonu yapılamaz, yapılmamalıdır da. Operasyonlar kanunların emriyle yapılır. İfademe yazılmadı ama mülkiye müfettişlerine şunları da söyledim. Kabul edin ki ben Fethullah Gülen cemaati üzerinde çalışma yaptım ve size mülkiye müfettişi olarak bu çalışmamı tahkik etme görevi verildi. İlk soracağınız soru, hangi kanuna dayanarak bu çalışmayı yaptırdınız şeklinde olacaktı. Kabul edin ki ben görevimi yapmadım, Fethullahçı polisleri tespit etmedim. Sizden rica ediyorum, siz bugün birlikte çalıştığınız cemaatçi mülkiye müfettişlerinin listesini yapınız bakalım. Size soruyorum, bunların, yani cemaatçilerin göbeklerinin üstünde motor şasi numarası mı var? Bu numaralara göre cemaatçi olan kişilere ruhsatname mi çıkartıldı, plaka mı takıldı? Kanunla düzenlenmeyen bir suç icat edip, bu suçlulara da cemaatçi adını takmış olsaydım, Türkiye demokrasisine en büyük zararı vermiş olurdum. Burada ayrıca ifademde de bahsettiğim benim ve eşimin cemaatçiler tarafından fotoğrafımın çekilmek istenmesi olayından bahsetmek isterim. Ben ifademde de bahsettiğim seyahat sırasında otomobil değil cip kullanmıştım. İstanbul Balta Limanı polis evinin düğün salonundan eşimle birlikte çıkıp cipe bineceğimiz sırada başkomiser fotoğraf çekmeye hazırlanırken her iki arka kapı açıldığından film kaplı kapı camları fotoğrafçı başkomiserin görüş alanını kapatmış, bu yüzden fotoğrafımızı çekememiş. Eğer fotoğrafımızı çekmiş olsaydı benim hakkımda 19 Ekim 2005 tarihinde Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na sahte isimle yazdıkları mektuba ve yine 17 Şubat 2006'da Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı makamlarına yazdıkları yurtsever vatandaş imzalı sahte mektuplara ekleyerek karısıyla birlikte devletin arabasını keyfi şekilde kullanıyor diyeceklerdi. Daha sonra Rize'ye tayin olan o başkomisere Giresun ey nesilli bir polis memuru aracılığıyla haber gönderdim. onun anlayacağı dilden cevabını verdim. Dipnot, gizlice fotoğrafımı çekmek isteyen cemaatçi başkomiserin R.E. gezi olayları öncesinde Mayıs 2013'te eylemcilerin çadırını yaktıran müdür olduğunu bilgilerinize sunuyorum. 9. ayrımın sonu. Sayfa 134.